Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 4. bölüm. Finney ile şahsen konuşmak istediği için Eve polis merkezine doğru yollandı. Kaykayla asansöre binerek elektronik dedektiflik bölümüne çıktı. Yolda kısa süreliğine asansörden atlayıp otomatik yiyecek makinesinden vitaminli bir bisküvi almış, sonra da yoluna devam etmişti. EBD arı kovanı gibi faal bir yerdi. Polisler bilgisayarlar üzerinde çalışıyor, onları parçalara ayırıp yeniden birleştiriyorlardı. Ötekiler özel kabinlerinde oturmuş, Aikon'un link ve sistem günlüklerini disklere kopyalıyorlardı. Bununla beraber elektronik aletlerden çıkan bipleme, vızıltı ve inleme sesleri oldukça fazlaydı. Eve, böylesine bir hengame içerisinde bir insan nasıl iş haricinde başka bir şey düşünebilir ki diye merak etti. Gürültü seviyesine rağmen, yüzbaşı Ryan Finney'in ofisinin kapısı açıktı. Gömleğinin kolları dirseklerine kadar kıvrılmış, ince telli pas rengi saçları yukarı dikilmiş, mikro gözlüğünün lensleri arkasındaki sarkık gözleri fal taşı gibi açılmış halde masasında oturuyordu. Eve eşikten onu izlerken Finney masasının üzerine baş aşağıya konmuş bir bilgisayarın içinden yarı saydam minik bir çip çıkardı. "Yakaladım seni piç kurusu." Böyle dedikten sonra çipi bir cerrah hassasiyetiyle delil poşetinin içine attı. "O ne?" Tazı köpeğininkine benzer gözleri gözlüklerinin arkasından kırpıldı. Daha sonra gözlüklerini alnına doğru kaldırıp gözlerini Dallas'a dikti. "Selam Dallas, bu küçük yaramazdan mı söz ediyorsun? Basit olarak söylemek gerekirse bir sayaç." Poşete parmaklarıyla hafifçe vurarak tebessüm etti. Eli elektroniğe yatkın bir gişe memuru, işteki ünitesine bu çipi yerleştirmiş. Böylece her 20 havalede bir, Stockholm'de kendisi için açtığı bir hesaba para yatırıyormuş. Oldukça kurnazca bir yöntem. Sen de düzenbazın teki sayılırsın. Evet, haklısın. Senin ne işin var burada? Konuşurken kanıtları titizlikle etiketleyerek konuşmaya devam etti. Canın gerçek polislerle mi takılmak istedi? Belki de güzel yüzünü özlemişimdir. Finney homurdanırken Eve kalçasını masanın kenarına dayayarak sırıttı. Ya da belki de boş zamanın var mı yok mu diye merak etmişimdir. Niçin? Tamirciyi hatırlar mısın? Elbette, pis işlerin adamıydı ama sihirli elleri var. Piç kurusu neredeyse benim kadar iyidir işinde. Burada gördüğün şu XK6000 gibi bir üniteyi alıp parçalarına ayırır, sonra da yeniden toplayıp aynı parçalardan 6 yeni ünite yaratabilir. Hem de alet daha soğuma imkanı bile bulamadan. Feci yetenekli bir heriftir. Artık feci ölü de denebilir onun için. Tamirci mi? Finney'in gözlerinde samimi bir üzüntü belirmişti. Ne oldu? Son bir yüzeyim demiş. Eve, Ratso'yla buluşmasından atölyeye yaptığı kısa inceleme gezisine kadar her şeyi Finney'e çabucak anlattı. Tamirci gibi eski bir askeri korkutabilecek kadar büyük ve pis bir iş olmalı, dedi Finney. Tamirciyi atölyesinden alıp götürmediler yani, öyle mi? Bu imkansıza yakın bir olasılık diyorum. Hem içeride hem de dışarıda mükemmel bir görüntülü güvenlik sistemi var. Her yer kilitle dolu. Güçlendirilmiş tek bir çıkış kapısı ve yine sadece bir tane pencere var. O da demir çubuklarla kaplanmış. Az daha söylemeyi unutuyordum. Erzak durumuna da göz attım. Bu tür durumlara alışık bir adama bir ay rahat rahat yetecek kadar dayanıklı yiyecek ve şişelenmiş suyu vardı. Bir istilayı bile başından defedebilirmiş gibi geliyor kulağa. Evet, o yüzden diyorum ya, neden kaçsın ki? Evet, bence de. Peki Jersey'deki davadan sorumlu dedektiften olaya bu yönden yaklaşmak için izin aldın mı? Aslında onun da elinde bir şey yok. Ben de pek bir şey elde edemedim diye itiraf etti Eve. Öyküyü bana köstebeğim anlattı. O da telaşa verdi ortalığı işte. Tamirci bir olayın içine girmiş. Adamlar da alıp götürmüşler onu. Mekanına girmemişler. Dolayısıyla ekipmanlarına da ulaşamamışlar. Atölyesindeki bilgisayar korumalı. Şöyle biraz kurcalayıp belki şifresini kırabilirsin diye düşündüm. Finney kulağını kaşıdı. Daha sonra da elini dalgın dalgın uzatarak masasının üzerindeki kaseden bir avuç şekerli çerez aldı. Evet, yapabilirim. Eğer saklanmak için atölyeden ayrılıyorsa, Günlük kayıtlarını da yanına almayı akıl etmiş olmalı. Akıllı bir adamdı. Belki arkasında bir kopyasını bırakmıştır. Ben bir göz atarım. Çok teşekkür ederim. Eve doğruldu. Bu davayla öylesine ilgileniyorum şimdilik. Daha kumandana bir şey söylemedim. Önce bekleyip görelim. Bakalım neler bulacağım. Sonra komutana bilgi veririz. Güzel. Eve kapıya doğru yürümek üzere hamle yaparken çerezlerden bir avuç aldı. Peki kadın ne kadar götürmüş? Yani gişe memuru? Fini gözlerini makro zamanlayıcıya çevirdi. 3 milyon küsur. Eğer 3 milyonla yetinip kaçsa paçayı kurtarabilirdi. Eve, hep daha fazlasını isterler, dedi. Kendi ofisine gitmek üzere yürürken çerezleri yemeğe koyulmuştu. Dedektifin kodesi seslerle, küfürlerle, şüphelilerin, ifade veren kurbanların sızlanmalarıyla, link cihazlarından çıkan bitmek bilmez titreme sesleriyle ve de sevdikleri ve artık hayatta olmayan bir adam yüzünden birbirleriyle saç saça kavgaya tutuşmuş iki kadının çığlıklarıyla çınlıyordu. EDB'ye yaptığı bu kısa geziden sonra dışarısı iyi ve sakin gelmişti. Mesleki bir nezaket olarak tekrar geri dönüp feryat figan bağıran kadınlardan birini tutup kavgadan çekti. Olayla ilgilenen diğer dedektif de diğer kadınla mücadele ediyordu. Dedektif Baxter, "Sağ ol Dallas," diyerek sırıttı. Eve, alaycı şekilde gülümsemekle yetindi. Çok hoşuna gidiyordu, öyle değil mi? Baxter, "İki kadının kavga etmesi kadar güzel bir şey yoktur," diye karşılık verdikten sonra zapt etmeye çalıştığı kadını hafifçe iteleyerek kendisini tırmalamaya vakit bulamadan bir sandalyeye oturttu. Birkaç dakika daha bekleseydin, birbirlerinin kıyafetlerini yırtabilirlerdi. Sen hastasın Baxter. Eve, tuttuğu kadının kulağına eğilerek, bunu duyuyor musun? Diye mırıldandı. Bu esnada da kadın sudan çıkmış balık gibi kıvranmaya devam ettiğinden boynunu biraz daha sıktı. İstiyorsan git öbür kadına yine saldır da bu herifler sizi izleyip eğlensinler. Bunu mu istiyorsun? Kadın öfkeyle, hayır, diyerek burnunu çekti. Ben Barry'mi geri istiyorum yalnızca, diye viyaklamaya başladı. Bu sözün duygusallığı diğer kadını da etkilemişti. Öyle ki o da kadınların vahşi hıçkırıklarıyla doldu. Baxter'ın ürküp geri çekildiğini gören Eve, gülümseyip tuttuğu kadını Baxter'a doğru itti. Al bakalım. Çok teşekkürler Dallas. Eve, bu küçük dramada aldığı rolden memnun olmuş bir halde kendi ofisine gidip kapıyı kapadı. Nispeten daha huzurluydu burası. Yerine oturdu ve merhum Clarence Branson'ın avukatı Susanna Day ile temasa geçti. Resepsiyon tarafından Susanna'nın asistanına aktarılan Eve, Susanna'nın yüzünün ekran üzerinde yüzer gibi belirişini izledi. Muhtemelen 40'lı yaşlarında dikkat çekici bir kadındı. Çekici yüzünün etrafında düzgünce taranmış siyah saçları kısa kesilmişti. Ten rengi koyu bir akik tonundaydı, gözleri ise kehribar rengindeydi. Tebessüm etmeyen dudaklarına, sol kaşının ucundaki minik piercing boncuğunun rengine uyumlu kırmızı bir ruj sürülmüştü. Teğmen Dallas, BD benimle temasa geçeceğinizi söylemişti. Benimle konuşmaya zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Clarence Branson'un ölümüyle ilgili davaya benim baktığımı biliyorsunuzdur herhalde. Evet, Susanna'nın ağzı büzülüp küçülmüştü. Ayrıca savcılık ofisiyle görüşmem dolayısıyla Lisbeth Cook'un ikinci dereceden kasıtsız adam öldürmekle suçlandığını da biliyorum. Bu karardan memnun değilseniz sanırım. CJ arkadaşımdı. İyi bir arkadaşımdı. Evet, onu öldüren kadının kısa süreliğine rahat bir hücrede hapis yatıp sonra da elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkacak olmasından memnun değilim. Kararları savcılar veriyor diye acı acı düşündü Eve. İşin en zor kısmı da polislerin üstüne kalıyor. Benim işim karar vermek değil ama bulabildiğim her türlü delili toplamak benim işimin kapsamında. Bay Branson'ın vasiyeti olaya farklı bir açı kazandırabilir. Vasiyetname bu gece B. Donald Branson'ın evinde okunacak. Fakat siz mirasın kimlere bırakıldığını şimdiden biliyor olmalısınız. Evet, biliyorum. Susanna duraksadı. Kendisiyle mücadele ediyor gibiydi. Fakat vasiyetname resmi olarak okunmadan vasiyetname şartlarını açıklayamam. Vasiyetname yazılırken müvekkilimin talimatları bu yönde olmuştu. Elim kolum bağlı Teğmen. Ama müvekkiliniz cinayete kurban gitmeyi de beklemiyordu. Ne olursa olsun, inanın bana Teğmen, Zaten vasiyetnamenin bu gece okunması için acele ediyorum. Eve bir an düşündü. Bu gece kaçta? Saat 8'de. Benim de orada olmamda yasal bir engel var mı? Susanna piercing takılmış kaşını kaldırdı. Bay ve Bayan Branson izin verdiği takdirde bir sorun olmaz. Onlarla bu konu hakkında konuşup size geri dönerim. Güzel. Ben de dışarı çıkıyorum. Mesajınızı alırım. Bir şey daha. Lisbeth Cook'u tanır mıydınız? Hem de çok iyi. CJ ve Lisbeth'le birlikte sık sık dışarı çıkardık. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hırslı, kararlı ve sahiplenici bir kadındır. Bir de çabuk öfkelenir. Eve başını salladı. Ondan pek hoşlanmıyordunuz sanırım. Tam tersine, onu çok severdim. Ne istediğini bilen, onu elde eden ve ona sıkıca sarılan bir kadını takdir ederim. Lisbeth CJ'yi mutlu ederdi, diye ekledikten sonra gözlerinin dolmasıyla birlikte dudaklarını birbirine kenetledi. Ben size geri dönerim dedikten sonra da bağlantıyı kesti. Eve, herkes CJ'yi çok seviyormuş, diye mırıldandı. Daha sonra başını iki yana sallayarak eşyalarını toplamaya başladı. Kapıya ulaşmadan iletişim cihazı bipledi. Cihazı dışarı çıkardı. Buyurun, ben Dallas. Teğmen, Peabody, kardeşine şehri gezdiriyorsun diye düşünmüştüm. Asıl o beni gezdiriyor desek daha doğru olur. Ekran üzerinde Peabody gözlerini devirdi. Daha şimdiden Empire State binasının tepesine çıktık, iki kere yamaç paraşütüne binip Gümüş Kule'nin etrafında dolandık, Rockefeller Center'da buz patencilerini izledik. Cehennemin işkenceleri bile ona kendisinin de patenleri ayağına geçirip buz pateni yaptığını söyletemezdi. Sonra da iki müze gezdik, ayaklarıma kara sular indi. Zeke gökyüzünden Manhattan'ı görmek için sabırsızlanıyor. 15 dakika içerisinde havalanacağız. Eve kendisini arabasına götürecek asansöre doğru yürürken bir yandan da ''Çok eğleniyor olmalısınız.'' diye yorumda bulundu. Zeke daha önce hiç buraya gelmedi. Yolda gördüğü her fahişe ve dilenciyle konuşmasını engellemek zorunda kaldım. ''Aman Tanrım, Dallas, bul karayı, al parayı diye bir iskambil oyunu var ya, onu bile oynamak istedi.'' Eve gülümsedi. ''İyi ki ablası polis. Bir de bana sor.'' Peabody iç geçirdi. ''Bak, sana bir şey söylemek istiyorum. Muhtemelen pek önemli bir şey değil ama tuhaf. Sana haber vereyim dedim. Eve asansörden dışarı adımını atarak garaja girdi. Neymiş? Hani hatırlıyor musun? Zeke bir sipariş üzerine buraya geldiğini söylemişti. Dolap filan yapacakmış hani. İşte o siparişi B. Donald Branson'dan almış. Branson mı? Eve aniden durdu. Branson kardeşine sipariş mi vermiş? Evet. Peabody mutsuz gözlerle Eve'in yüzünü inceledi. ''Sence böyle bir şey olma olasılığı nedir?'' ''Eve, düşük.'' diye mırıldandı. ''Çok düşük. Branson'ın Zeke'den nasıl haberi olabilir ki?'' ''Aslında Bayan Branson'ın olmuş. Arizona'da bir spadaymış, alışveriş yapıyormuş ve Zeke'in çalışmalarını görmüş. Zeke, sipariş üzerine pek çok ankastre mobilya falan yapar. İşinde başarılıdır.'' İşte kadın da onu sormuş, oradakiler de Zeke'e ulaşmasına yardımcı olmuşlar. Olaylar birbirini kovalamış. Böylece Zeke de buraya gelmiş. Kulağa mantıklı geliyor. Eve arabasına atladı. Zeke, New York'a geldiğinden beri onlarla temasa geçmiş mi? Şimdi arayacak işte. İsimleri daha yeni geçti. Ben de Zeke'e anlattım olayları. Bayan Branson'ı arayıp işi iptal etmeyi isteyip istemediğini sorayım diye düşündü. Tamam. Merak etme Peabody. Fakat bakalım ne diyecekler, bana haber verirsin. Bir de Zeke, ablasının polis olduğunu söylemediyse bu bilgiyi biraz kendine saklasın. Elbette. Ama Branson'lar şüpheliymiş gibi durmuyor. Ne de olsa katil elimizde. Doğru. Yine de temkinli olmakta fayda var. Sen gezmeye devam et. Yarın görüşürüz. Tesadüf diye düşündü Eve, arabasıyla garajdan çıkarken. Tesadüflerden nefret ederdi. Ancak Peabody'nin söylediklerini aklında ne kadar evirip çevirse de cinayet kurbanının ailesinin Peabody'nin kardeşine ahşap işi yapmak üzere sipariş vermesiyle ilgili olarak işe yarar bir sonuç elde edemedi. Zeke ilk sipariş verildiği zaman CJ hayattaydı. Bay ve Bayan Branson'ın CJ'in ölümüyle bir ilgileri yoktu. O halde bu durumu cinayetle bağdaştırmanın bir yolu da yoktu. Bazen tesadüfler sadece tesadüflerden ibaret olurdu. Yine de bu bilgiyi beyninin bir köşesine yazdı. Eve eve girdiğinde içeriden yumuşak bir müzik sesi geliyordu. Ceketini çıkardı. Somerset gün boyunca artık hangi naneyi yemekle meşgul olduysa yine aynı işi yapıyor, bu sırada da müzikle kendini eğlendiriyordur diye karar verdi. Merdivenlerden çıkarken ceketini trabzan üstüne fırlattı. Somerset eve geldiğini anlar diye düşündü. Adamın her halttan haberi vardı. Ayrıca artık her ne yapıyorsa iş programının bozulmasından da nefret ederdi. Muhtemelen Eve'in canını sıkmayacaktı. Eve döndü. Koridoru geçerek Rourke'un silah odasının yüksek kapıları önünde durdu. Kaşlarını biraz çatarak çantasını omzuna daha güvenli bir şekilde iliştirdi. Bu odaya sadece Rourke, Somerset ve kendisinin erişim izni olduğunu biliyordu. Rourke'un silah koleksiyonu yasaldı. En azından artık öyleydi. Koleksiyondaki her parçanın yasal yollarla edinilip edinilmediği hakkında bir fikri yoktu. Tabii bundan şüpheliydi. Eve avcunu kapıdaki elektronik cihazın üstüne yerleştirdi. Soğuk yeşil renkli bir ışığın yanıp avucunun izini almasını bekledi. Daha sonra ismini söyledi ve son olarak da anahtar şifreyi kullandı. Güvenlik bilgisayarı kimliğini onayladı ve kilitler tıkırdayarak açıldı. İçeri girdi. Kapıyı arkasından kapadı ve derin bir nefes verdi. Bu büyük odanın içerisinde bütün çağlara ait şiddet silahları oldukça şık bir görünüm içerisinde sergilenmekteydi. Camdan sandıkların içerisinde güzel vitrinlere yerleştirilmiş tabancalar, bıçaklar, lazerler, kılıçlar, mızraklar, gürzler ışıl ışıl parıldıyordu. Hepsi, diye düşündü, insanın diğer insanlara zarar verme hırsının birer kanıtı. Bununla birlikte biliyordu ki belindeki silah onun kolu gibi bir organıydı. Rourke'un bu odayı kendisine ilk gösterdiği zamanı hatırladı. O sırada iç sesleri savaş halindeydi. Bunlardan biri Rourke'un aradığı katil olduğunu söylerken, ötekisi bunun mümkün olmadığı konusunda ısrar ediyordu. Rourke, Eve'i ilk kez burada, bu özel savaş odasında öpmüştü. Böylece içindeki savaşa başka bir unsur daha katılmıştı. Duyguları. Rourke söz konusu olduğunda, Eve duygularına pek söz geçiremezdi. Gözleri tabancalarla dolu bir kutuya takıldı. Bu tür koleksiyonlar dışında bunların kullanımı yasa dışıydı. Tabanca yasağı kanunu onlarca yıl önce bu tabancaları yasaklamıştı. Cüsseleri ve ağırlıklarıyla nasıl da hantal duruyorlar diye düşündü. Ne var ki sıcak mermilerini insan etine boşalttığın zaman ölümcüller. Bu tür tahrik edici ölüm silahlarını sokaklardan toplayıp koleksiyonlarda sergilemek pek çok hayat kurtarmıştı. Eve bundan emindi. Ama Lisbeth Cook'un ispat ettiği üzere birisini öldürmek için daima yeni yollar bulunabilirdi. İnsan beyni bu yöntemleri düşünmekten asla bıkmamıştı. Eve, tamircinin atölyesinden aldığı küçük parmaklıklı rafı çıkardı ve daha sonra bunun üzerine yerleştirilebilecek silahları incelemeye koyuldu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 78. Devamı 8. ayrımda.